Ayrım 3.
Şunu soracaktım az önce. Hangisi bakayım? Ardi. Mesela dağın ardi gibi. Karşısı. Karşı yanı. Suyun karşısı. Suyun öte yanı. Sıdıka Hanım onaylıyor başıyla. Ertan şimdi iyiden iyiye merakta. Tümünü çevirsene. Tam çözemedim ki. Olsun, çözdüğün kadarıyla. Modern Odysseus'lar ki onlar şarap rengi denize gözyaşlarını kattılar. Suyun öte yanına. Yağmaya gitmediler. Özgürlük, barış ve dostluk istediler. Sevgiliden ayrı düştüler. Galiba böyle. Sıdıka Hanım artık kalkacak. İşler onu bekliyor. Hem yukarıdaki odada temizlenecek. Çarşaflar değişecek. Neyse ki temiz çarşaf var yedekte. Yoksa hazırlıksız yakalanabilirdi. Üst odanın bugün boşalacağını bilmiyordu ki. 2 gün sonra gideceklerdi. Yazık oldu İhsan Beylerin tatiline. Neyse, bari bu hanımla beyine yarar oda. Onları o karanlık odaya yatırmak zaten içine sinmemişti. Balkonlu oda boşaldı. Çarşafları değiştireyim. Taşınabilirsiniz hemen. Adamı şu an pek ilgilendirmiyor taşınma sorunu. Yunanlı avukatın gizemi o kötü alt odadan kurtulma müjdesinin önüne geçiyor. Bu kitabın sahibi tatil için mi gelmişti Yunanistan'dan? Yok, sonbahardı geldiğinde. Mecbur kalmış, öyle derdi. Bilmecenin parçaları yan yana gelip yavaş yavaş tamamlanıyor sanki. Kadın bir an önce Yunanlıyı çözme hevesiyle soruyor hemen. 10 yıl önce demiştiniz. 1974'ten önce gelmiş olmalı. 71-72 öyle bir şey mi? İlk gelişi daha bile önceydi galiba. 68 belki, 69. Benim küçük olan askerden dönmemişti. Öyle ya, 68 yılı demek ki avukat imiş kaçmış. Çok özlerdi Yunanistan'ı. Konuşurduk bazı. Bana Girit'i anlatırdı. Böyle sizin gibi ama çok zulüm varmış orada. Bize de çok yaptılardı son zamanda. İnanmazsınız anlatsam. Çok gelinler öldü. Sıdıka Hanım bunu söylerken eliyle artık kalmamış göğüslerini kesiyormuş gibi 2 el darbesi yapıyor. Göğüslerini mi kestiler? Uçlarını her akşam bir laf dolanırdı. Kemal'i kestik. Kapı ardına siner beklerdik. Babamız sağ döner mi diye. Yuh burada diyor adam. Nihal göz ucuyla Ertan'a bakıyor. Gözünün birini kısarak bakıyor Ertan. Hatta hafifçe gözü seyiriyor gibi. Sanki bir tik. Bu da yeni. Eskiden sinirlenince gözü filan seyirmezdi. Sıdıka Hanım'ın her şeyi anlamasını ya da iki yanlı düşünmesini bekleyemez ki. Burada bir zulüm görmedik. Nihal Sıdıka Hanım'ın üzerine kol kanat germek, onu Ertan'ın gizli öfkesinden korumak isteği duyuyor. Belki de Ertan'la ikisinin birbirini sevmeleri arzusu. Benim sevdiklerim birbirlerini sevsinler isterim. Uzlaşmacı bir kişilik mi benimki? Bir tür sahtecilik mi? Bu sabah 2. kez düşünüyorum bu tanımı kendim için. Bana ne kadar yabancı, Ertan'ı kayırma. Onun dış dünyayla yüz yüze gelişini yumuşatma görevi mi beni böyle kendimi didiklemek zorunda bırakan? Ya siz gelmeden önce burada neler olmuş? Ertan bir sigara yakıyor. Çakmağı masanın üzerine bırakıp sigarayı sol eline alıyor. Eşiği bir süre terk edişini telafi etmek gibi hemen kavruyor sağ eliyle, kavrayabildiği kadar. Ve sinir bozucu bir ritimle masaya vurmaya başlıyor. Sinkop mu denirdi ona? Sol elle sürekli bir ritim çalınırken, sağ elin daha çabuk ve daha karmaşık bir notalar zinciriyle sol el ritmini kesmesi. Neden hep tanımlar kalır aklımda? Hem caza tanım yakışmadığı halde. Jelly Roll Morton, kasetini bulamadım evde. Birine mi verdi Nihal? Hep kan izleri vardı evlerde. Girit'ten ilk geldik, boş evin kapısına bir mendil asan, o eve yerleşti. Sonra çok terk eden oldu. Kanları görüp, biz de şu yukarıda büyük bir eve girmiştik. Annem mutfaktaki lekeleri görünce çok ağladı. Ben burada oturmam diye. Babam dedi, boyatırız, güzel evdir, gitmeyelim. Ama annem, ben o zaman tek başıma giderim deyince, sonra yoksullaştı bizimkiler. İyi evler hep tutulmuş idi. Sessizlik oluyor bir an. Boşuna öfkelendim kadıncağıza, tek yanlılıktan değilmiş oradaki zulümden dem vurması. Kütüphanenin altındaki raf, tabii New Orleans'ları oraya dizmiştim en son. Ne kadar uzak, 5 yıl oldu mu? Olamaz, o eve taşınalı 2 yıl oldu daha. 2 olur mu hiç? 2... Bir buçuk daha, üç buçuk. Son bir buçuk yılı hesaba katma işim ne garip. Ama yine de 5 yıl olmamış işte. Bazen çok uzak, bazen çok yakın. Hiçbir şeyin yerini değiştirmemiştir Nihal. Keşke alsaydım gelirken. Mustafa Kemal olmasa bizi de hepten keserlerdi orada. Her bahar boyatırım büstünü hala. Teşekkür ederim. Hem çok şükür şimdi zulüm yoktur bizde. Bak oradan gelip bize sinirler. Ertan'ın eli ritmini yitiriyor. Nihal atılıyor. Belki Ertan'ın kırıcı bir şeyler söylemesini engellemek için. Eskiden olsa kimseleri kırmayacağını bilirdi Nihal. Ama şimdi pek emin olamıyor hiçbir şeyden. Neden bize sığındığını anlatır mıydı size? Hani şu kitabın sahibi? Sıkıntılı, ağır havadan birden sıyrılıyor Sıdıka Hanım. Yunanlı avukatın kahkahası vuruyor yüzüne. Tebessümü onu öylesine gerçleştiriyor ki, üstü hep örtük kalan, flörtümsü bir şeyler mi vardı Yunanlı ile aralarında gibi çılgınca bir düşünce gelip geçiyor Nihal'in aklından. Çok şakacıydı. Nasıl biriydi acaba? Tipik Grek profili olan yakışıklı, 40-45 yaşlarında şakaklarına kır düşmüş, basma kalıp şeyler düşünüyorum, saçmalıyorum. Biz birbirimize benzeriz derdi. Yine de tanımak isterdim Sıdıka Hanım'ı bunca gençleştiren bir tebessümü yaratan sıradan biri olmamalı. Belki tel çerçeveli yuvarlak gözlükleri vardı. Bunu nereden çıkardım? Brecht gözlüklerinin ne ilgisi var şimdi? Ya hiç gözlüğü yoksa? Ya da belki kemik çerçeveli kare gözlükler. Ama kot pantolon giymezdi herhalde. Nedense doğal renginde saf ketenden bir takım elbiseyle görüyorum onu. Sanki şurada tam da Ertan'ın oturduğu yerde Sıdıka Hanım'ın karşısında oturuyor. Evet, gerçekten tel çerçeveli gözlükleri ve şimdi Sıdıka Hanım'ın aktardığını sol elinin küçük parmağından başlayıp 1, 2, 3 sayar gibi sağ elinin işaret parmağıyla sayıyor. Caciki, yalancı dolma, musakka. Ama hayır, orada Yunanlı filan değil. Basbayağı Ertan oturuyor. Konunun dağılıp gitmesinden biraz tedirgin, hatta biraz buyurgan Sıdıka Hanım'ı ilk soruya geri getirmek istiyor. O yüzden mi kaçmış? Sıdıka Hanım hala Yunanlıyla konuşuyormuşçasına hiç bozmuyor istifini. Ben de sorardım niye kaçtınız. Doğru dürüst bir karşılık vermez idi. Elindeki eşiğe dalıyor Ertan. O Yunanlı da aynı masaya bu eşikle tempo tutmuş olabilir mi böyle? Hangi parçayı ya da temayı hangi ritimde? Belki bir Yunan halk şarkısı. Neydi o Nihal'in söylediği? Samyotisa. Gülerdi kahkahayla sonra derdi sizin adanın adi yüzünden. Adam eşiği sol elinin işaret parmağına vuruyor, dalgın dalgın ve kendi kendine gibi mırıldanıyor. Nihal'in gözleri Ertan'ın elinde takılı. Yunanlı avukatın ilk üç parmakta caciki, yalancı dolma, musakka diye saydığını Ertan dördüncüyle tamamlıyor. Cunda. Cunta yerine adanın adi. İncelikli, tanımak isterdim o Atinalı avukati. O da burada kalmıştı diyor Sıdıka Hanım. Uçuk Eflatun devresimi pirinç başlıklı çift kişilik karyolanın üstüne örterken, en güzel odamızdır burası. Kişin kendimiz yatarız. Nihal ile Ertan ellerindeki giysilerle torbaları hezeran sandalyelerin üzerine bırakıyorlar. Ertan eşyaları içine doldurmadan getirdikleri boş valizi çift kapaklı ceviz gardırobu dayıyor. Sıdıka Hanım'ın yatağın üzerindeki son kırışıklıkları özenle düzeltişini tuvalet masasının beyzi aynasından izliyor. Burası ferah, aydınlık, balkonu bile var. Balkona çıkıyor Ertan. Denize uzanıp giden parke kaplı daracık sokak. Sevinerek sesleniyor içeriye. Deniz de görünüyor buradan. Nihal Ertan'ın sesindeki sevinç tınısını yakalayıp balkona geliyor hemen. Onun gözü denizden önce balkon parmaklarının yanına, yere konmuş fesleğen saksısına takılıyor. Fesleğen de varmış, ne severim kokusunu. Eğilip okşuyor fesleğeni, yayılıveriyor kokusu birden Sıdıka Hanım. Tüh, o hanim unuttu fesleğenini, özenip almıştı buradan. Kadının yüzü Nihal'in gözünün önünde. O son gülümseyiş, en çok da otobüsteler mi şimdi? Pencereden dışarı bakıyordur kadın. Birden fesleğenini anımsayıverecek, tüh diyecek belki tıpkı Sıdıka Hanım gibi. Su lazım diyor Sıdıka Hanım, kurumasın bari. Ben sularım diye atılıyor Nihal. İnip otobüsten geliverse kadın, dipdiri bulsa fesleğenini. Ertan feslerinden çok eşiğe takılıp kalmış hala. Sağ elinde evirip çevirdiği, evirip çevirdiği eşik. Oyunanlı avukat bu balkona çıkıp buradan denize, Ege'ye. Ege'nin öte yanı Yunanistan. Buradan böyle Yunanistan'a, uzaktan uzağa. Eşik düşüyor elinden. Almak için eğiliyor Ertan. Pik döküm balkon korkulukları. Çıkma balkon sokağın üzerinde. Alabildiğine Akdenizli, işlemeli demirlerden görünen parke kaplı sokak. Sokağın ucu deniz. Denizin ötesi Yunanistan. Denizden doğru bir adam geliyor. Hamketen takım elbiseli. Gözünde tel çerçeveli yuvarlak gözlükler. Tek eli cebinde. Ceketinin öbür eteği uçuşuyor rüzgarda. Bir de saçları. Eşiği alıyor Ertan. Yavaş yavaş doğrulurken bakıyor. Sokak boş mu ne? Tüh diyor kadın. Unuttum işte. Ne unuttun diyor adam gazetesini kapatırken. Fesleğeni mi? Balkona koymuştum. Nasıl unuttum? Gözleri doluyor. Hadi canım diyor İhsan Bey. Bir fesleğen için ağlayacak değilsin ya. Yaşlar iniveriyor kadının gözlerinden. Yalnız fesleğen mi? Daha ne olsun? Ama ben fesleğeni suladım diyecek oluyor Nihal. Sesini duyuramıyor kadına. Gürültüler bastırıyor sesini. Üstelik biri bağırıyor. Cırtlak bir ses. Aa polis. Uyan diyor Nihal Ertan'ı sarsarak. Uyansana, biri polis dedi galiba. Uyuyakalmışlar öğle sonrası. Ertan'ın kulaklarında hala Walkman, Jean Garbarek kasetinin kabı Eflatun Nevresim'in üzerinde. Telaşla doğrulurken kaset kabına abanıyor Ertan. Kapağı kırılıyor, canı sıkılıyor dehşetli. Ne polisi, nereden çıkardın şimdi derken kaset kabının kapağını yerine takmaya uğraşıyor. Nihal yere saçılan gazete ve dergileri ayağıyla itekleyip terliklerini bulmaya çalışıyor. Bulamayınca çıplak ayak koşuyor kapıya. Net bir şey duyulmuyor, yalnızca uzaktan uzağa konuşmalar, bir de ayak sesleri. Avluda bir kadın, ardında iki çocuk, biri kız biri oğlan. İki de polis, Sıdıka Hanım şaşkın. Kadın üsteliyor. Nasıl olur, ben sizinle konuştum ya bu sabah. Yanlışlık vardır. Adını sordunuz hatta, İhsan dedim. Çağırdınız sonra, nasıl hatırlamazsınız? Öyle biri yoktur burada. Polisler avlu kapısından mutfağa yönelmek üzereler. Sıdıka Hanım durduruyor onları. Bir dakika, rahatsız etmeyiniz misafirleri. Yoktur böyle biri diyorum. Biz görevimizi yapmak zorundayız, kusura bakmayın. O zaman beyimi çağırayım, bekleyiniz. Sesler kesildi diyor Nihal. Başka bir şey için geldiler belki de. Belki gittiler bile. Doğru duyduğuna emin misin? Sıdıka Hanım avlunun gerisindeki müştemilatın kapısını tıklatıyor. Az sonra kapıda bir adam, biraz beli bükük, bastonuna dayanarak, zayıf ve sinirli, ağır ağır yaklaşıyorlar. Sıdıka Hanım önde, o arkada. Arap kedi yanlışlıkla bastona dolanıveriyor. Avlunun kalabalık, telaşlı halinden ürkek mi? O ağır aksak adam nasıl bir anda indiriverdi bastonu kedinin beline? Oğlan çocuğun dudakları titriyor, kızın yaşları indi inecek. Kediye mi yoksa kedi dahil her şeye mi? Soruyor Sıdıka Hanım'ın kocası. Nedir? İhbar var diyor polis. Hanımın kocası için zina ihbarı. Bakmak zorundayız. Bakın diyor Sıdıka Hanım'ın kocası. Rahatsız edilmiş olmasına öfkeli. Öğlen uykusunu tamamlamak üzere girsin geriye müştemilata yollanıyor. İhsan Bey'in karısı öne düşüp yol gösteriyor polislere. Polisler verandanın merdivenlerini çıkıp mutfağa girmek üzereler ki bigodili bir kadın kafası uzanıyor üst kat penceresinden. Hemen yanı başında atlet fanilalı şişman kocası. Demedim mi sana işte polis diye çığırıyor kadın. Yine duydum, eminim bu kez. Aynı kadın sesi polis dedi diyor Nihal. Telaşla geceliğini çıkarıp giyinmeye çabalıyor bir yandan. Ayak sesleri merdivenleri tırmanıyor. Sesler de daha seçilir oluyor giderek. Kaç oda var yukarıda dediği duyuluyor polisin. Sıdıka Hanım'ın 4 oda var diyen sesi biraz daha uzaktan. En arkasında olmalı sıranın. Nihal kapıyı aralıyor, hemen kapıyor. Yüzü bembeyaz, Ertan daha sakin, hatta fazla sakin. Yavaşlığı Nihal'in sinirine dokunuyor neredeyse. Burada böyle durup dururken, daha birkaç gün oldu çıkalı, bari şu tatili bitirseydik, kimlere söyledik buraya geleceğimizi? Ama bu pansiyonu kimse bilmiyor, tarifle mi buldular? Niye hala oturup duruyor Ertan? Kalk bir şey yap, kaçamaz mısın buradan? Oturduğu yerden soruyor Ertan, kaç kişiler? İki polis ama arkadan başka ayak sesleri de geliyor. Daha kalabalıklar o zaman. ihbar mı oldu dersin? Canım kim ihbar etsin, hem de niye? Belki de yeniden tutuklama kararı çıkardılar. Olabilir mi? Ama yeni çıktı tahliye kararı. Hiçbir gerekçe yok ki yeniden tutuklanması için. Bir sonraki duruşmaya da bir ay var henüz. En azından o duruşmaya kadar tutuksuz yargılanacak, bu kesin. Yine de belli olmaz. İsnat edilen suçları benden hafif olan kaç kişi hala tutuklu değil mi? Yoksa cezaevindeki tutum nedeniyle mi çıkardılar yeni bir tutuklama kararını? Belki tahliye işlemlerinin bitmesini beklerken tartıştığım o çavuş, ona komutanım demem için direten, sen misin demeyen. Herhalde bir suç duyurusunda bulundu. Hem de o çavuşun yüzünden ve şimdi yeniden. Şu balkon. Kaç metreki yüksekliği, saçmalıyorum iyice. Ertan'ın gözü balkon kapısında. Boş kapının önü. Atlayabilir misin buradan? Ben oyalarım onları. Ama artık çok geç. Kapıya vuruyorlar. Geldiler işte. Yüzleşmek beklemekten her zaman daha kolaydır. Hep öyle olmaz mıydı? İşkence sırasında. Sayım dayaklarında. Ertan boğazını temizleyip kendine bir çekidüzen veriyor ve en sakin sesiyle sanki emrediyor. Buyurun. Gülüyorlar şimdi. Bütün sinirleri boşalmış. Nihal saçak detaylarından, kocaman memelerini pencere içindeki yastığın üzerine yaymış sokağa bakan kadına kadar bir sürü şeyin fotoğrafını çekmeye çalışıyor bir yandan. Herkesin gözü onlarda. Ertan Nihal'i kızdırmaya çalışıyor. İhbar var galiba, bize bakıyorlar. Niye dalga geçiyorsun? Sen de telaşlandın. Balkondan atlamayı önerecek kadar değil ama. Gülüyor Nihal. Ertan da gülüyor. İçi tedirgin. Ben de düşündüm atlamayı. Seslemedim. O benden daha açık yürekli. Neden seslemedim ben? Üstelik şimdi takılıyorum ona. Kendim aynı şeyi düşündüğümü söyleme cesareti bulamadan. Hangisi cesaret? Polisten korkmamak, düşündüğünü söyleyebilmek. Cesaret tanımı mı feodalleşti benim, yoksa hep mi öyleydi? Yiğitlik neden yüceltir? Gözü pek, gözünü budaktan esirgemeyen, cengaver bir toplumun değer yargıları. Ya Cenk'e hepten karşıysak, yine mi aynı değer yargıları? Öte yandan Cenk'ten başka çıkar yol var mı? İyi de, Nihal'e neden cesaret oynuyorum? Yakalanmak mı cesaret, kaçmak mı? Hem atlasam nereye kaçacaktım ki? Ne bileyim, insan bazen saçmalıyor işte. Türlü türlü kaçak varmış meğer, unutmuşuz. Sen kaçak değilsin ki. Nihal objektifini kapı üzerindeki tarihleri çektiği evlerden sokağın karşısındaki kiliseye çeviriyor. İşte taksiyar his. Objektifi dolaştırıp uygun bir çerçeve arıyor, bulamıyor. Söyleniyor kendi kendine. Keşke geniş açımı alsaymışım. Sokağın ortasına çömelip kilisenin giriş portalini objektifin çerçevesine oturtuyor. Şu teller olmasa rezil ederler her fotoğrafı. Sağdaki kolonun basamağı bastığı yer parçalanmış. O kötü 34 depreminde mi? Tuhaf görünüyor kolon. Sanki tek noktada dengelenmiş. Portalin içinden derinlikte iki katlı bir ev. İkinci katın yalnızca sol penceresinde cam çerçeve kalmış. Soldaki üç taneye tahta çakılmış. Yazık. Alt kat pencerelerinin çerçevesini çivit mavi boyamışlar. Vaktiyle papaz eviydi burası herhalde. 1924'ten önce. Bir de servi var evin önünde ve biri oturuyor altında. Yaşlı bir kadın galiba. Vakit gün batımı. Gölgeler upuzun kiliseye doğru. Gölge servinin gölgesine karışmış bir nine, belki 90 yaşında. Servi dibinde öyle hareketsiz, sanki kendi kendisinin mezar taşı. Nihal normal objektifi çıkarıp telesini takıyor. Yaşlı kadın kocaman objektifte. Net ayarıyla birlikte yüzünün çizgileri derinleşip berraklaşıyor. Başında ak tülbent, tülbentin önünden çıkan saçları ortadan ayrık. Kınalı, soluk bir turuncuya dönüşmüş akları. Saç evi bembeyaz ve cansız, lacivert desenli bir basma entari üzerinde. Pencere çerçevesindeki çivit mavilerle uyumlu olsun diye giyilmiş gibi. Bir de boynunda kesesi, şişkince ne ola ki içinde? Nihal birkaç kere fotoğraf çekiyor. Nine habersiz. Tele olmasa da fark etmeyecek. O denli kıpırtısız. Gözleri fersiz. Tanımadan, algılamadan bakıyor. Birkaç basamak merdiveni çıkıp kilisenin bahçesine giriyorlar ve bir ucu kilisenin pencere demirlerine bağlanmış iplere çamaşır asmakta olan tombulca, 50 yaşlarındaki kadını o zaman görüyorlar. Kadın kiliseyi gezmeye gelenleri kanıksamış bir ifadeyle rastgele bir selam veriyor Ertan'la Nihal'e. Bir şeyler söylemiş olmak için soruyor Nihal. Kilise açık mı, gezilebiliyor mu? Açık tabii, çok pis ama kokuya dayanabilirseniz girin. Fresklerin ancak izi kalmış, kubbenin içinde bile yazılar, okla delinmiş kalp resimleri, ele pabuç giyilip bırakılmış ayak izleri. Gerekli bir iş olsa üşenir, tırmanmaz kimse. Gavur malı diye harap etmişlerdir biraz da. Nasıl edip de kırmalı bu zihniyeti? Hoş, bu zihniyeti yıkmak için yola çıktık diyenlerde bile yok muydu bir benzeri? Sormuştum bir öğrencime. Boğaz kıyısındaki bu yalıları ileride ne yapmalı sence? Kamu hukuku dersi miydi, imar hukuku mu tartışıyorduk? Yoksa Boğaz tepelerinin yağması mıydı konu? Unutmuşum şimdi, belleğim gitgide yanıltır oldu beni. Alabildiğine devrimciydi öğrenci. Bir kez devrim oldu mu her şeyin çözüleceğine ve tarihin sil baştan yazılı vereceğine inananlardan. Hepsini yıkacağız hocam. Burjuva kültürü dediğinde yüreğim cız etmişti. Hadi onlar bir yana, bir ara ben kendim bile genç Werther'in acılarını okuyup okumadığımı sormuştu da birisi, Ehrenburg okuyorum şu aralar demiştim, hafif kasıntılı. Topu topu 3-4 yıl önce, inanılır gibi değil, şimdi kendime bile yabancı. Avul olarak kullanmışlar burayı, galiba hala kullanıyorlar, her yan hayvan pisliği. Bu güvercinler böyle dönenip duran kubbenin içinde, dönenip duran, dönenip duran. Birden pencereden fırlayınca sanki ferahlayıp gerinen, kanatlarını gerip süzülen. Ya gerçekten tutuklama kararı çıkarsa gelecek mahkemede, bir sonrakinde, daha sonrakinde, kaç yıl sürer bu mahkeme? Daha sorgusu yapılmayan kaç sanık, ya mahkeme sonuçlandığında? Beraat de olabilir, ağır bir cezada. İsnat edilenlerden çok yargının nasıl bir döneme denk geldiği önemli. Aynı isnatlarla kovuşturmaya gerek olmadığına da karar verilebilir, idama da. Görmedik mi örneklerini? Ya ağır bir ceza verirlerse de, yattığımın üzerine yatmam gerekirse daha bilmem kaç yıl. O Yunanlı avukat ceza alıp da mı gelmişti buralara, yoksa ne olur ne olmaz diyerek mi kaçmıştı? Gezmiş miydi bu kiliseyi ve hüzün duymuş muydu böyle benim gibi? Hristiyan olduğu için filan değil, emeğe ve kültüre bunca saygısızlık edildiği için içi sızlamış mıydı? Buradan böyle pencereden bakıp güvercinlere, denize doğru uçup giden güvercinlere, denize, Ege'ye, suyun öte yanında onu bekleyen, ne diyordu? Sevgiliden ayrı düştüler. Hadi gidelim diyor Nihal. Çekebileceği bütün fotoğrafları çekmiş.